Ayrım 52. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 444. Soy sopumuzun Cartagena'ya gelişi benim için gizemli bir anıdır. Kentin yarısında elektrikler kesikti. Yarı karanlıkta evi el yordamıyla çocukların yatması için hazırlamaya çalışıyorduk. Büyük kardeşlerimle birbirimizi seslerimizden tanıyorduk ama küçükler son gördüğümden bu yana o kadar değişmişlerdi ki kocaman hüzünlü gözleri mumların aydınlığında beni korkutuyordu. Sandıkların, denklerin, bohçaların, her yanda asılı hamakların karmaşasına o yarı karanlıkta evin içinde yaşanan bir 9 Nisan'mış gibi katlandım. Beni en derinden etkileyense kaldırayım derken ellerimden kayan biçimsiz bir çantaydı. Annemin San Pedro Claver'in avlusuna gömmek için mezarından çıkarttığı Ninem Tranquila'nın kemikleri vardı içinde. Şimdi babam ve Elvira Carillo teyze ile aynı mezarda yatıyorlar. O sıkıntılı durumda amcam Hermogenes Sol başımıza konmuş bir talih kuşuydu. Cartagena Emniyet Müdürlüğü'nün genel sekreterliğine atanmıştı. İlk radikal kararı yoldan çıkmış politik fikirlerim ve ideolojim nedeniyle değil de giyim kuşamım yüzünden adı komüniste çıkmış, ben de dahil aileyi kurtarmak için bürokratik bir yol bulmak oldu. Herkese iş vardı. Babama politik sorumluluğu olmayan idari bir iş verdiler. Kardeşim Luis Enrique dedektif oldu. Bana da muhafazakar hükümetin muhtemelen rakiplerinden kaç tanesinin hayatta olduğu hakkında bir fikir sahibi olmak için açık tutmakta ısrar ettiği nüfus idaresinde fazla ağır olmayan bir iş buldular. İşin ahlaki bedeli politik bedelinden çok daha ağırdı benim için. 2 haftada bir maaşımı almaya gidiyor, sorulardan kaçınmak için ayın geri kalanında pek ortalarda görünmüyordum. Benim durumumdaki 100 kadar memur için yapılan resmi açıklamada kent dışında görevde olduğumuzdu. Nüfus idaresinin karşısındaki Moka kahvesi yakınlardaki kasabalardan yalnızca maaşını almak için gelen yalancı bürokratlarla dolup taşardı. Bordrolu olduğum sürede kendime bir kuruş bile ayırmadım. Maaşım dolgundu ve olduğu gibi aile bütçesine katılırdı. Bu arada babam beni hukuk fakültesine kaydettirmeyi denediyse de ondan gizlediğim gerçekle burun buruna geldi. Onun bunu öğrenmesi beni sanki diplomamı almışım gibi mutlu etmişti. Hem bu hak edilmiş bir mutluluktu. O kadar karışıklığın ve zorluğun arasında romanımı bitirecek yer ve zamanı bulabilmiştim. El Universal'den içeri girdiğimde kendimi eve dönmüşüm gibi hissettim. Akşamın 6'sıydı. Benim içeri girmemle susan dinotipler ve daktilolar boğazıma bir şey düğümlenmesine neden oldu sanki. Üstad Zabala'nın yerli saçlarına bakınca aradan 1 dakika geçmemiş gibi geldi. Sanki hiç gitmemişim gibi benden gecikmiş bir haberi yazmamı istedi. Benim makinemin başında yeni yetme bir acemi oturuyordu. Huzursuz bir telaş içinde bıraktı yerini. La Girafa'nın 2 yıldan fazla süren taşkınlıklarından sonra gazetenin ölçülü yaklaşımı dahilinde anonim bir haber hazırlamanın zorluğuydu beni ilk şaşırtan. Gazete sahibi López Escarruaza selam vermek için yanıma geldiğinde bir sayfa yazmıştım bile. İngilizlere özgü geçit vermez tavırları arkadaşları arasındaki tertülyalarda ve politik karikatürlerde şaka konusu yapılırdı. Sarılarak hoş geldin derken yaşadığı sevinç beni duygulandırdı. Yazıyı bitirdiğim zaman Zabala, gazete sahibinin yazacağım yazılara ayda 120 peso maaş verebilmek için yaptığı hesapların yer aldığı bir pusula elinde beni bekliyordu. O yer ve zaman için hiç alışılmadık olan bu rakam beni o kadar etkilemişti ki ne bir yanıt verdim ne de teşekkür ettim. Dünyanın gerçekten de güneşin çevresinde döndüğü duygusuyla zehirlenmiş olarak oturup 2 makale daha yazdım. Bu kökenlerine geri dönmek gibi bir şeydi. Üstad Zabala'nın liberal kırmızı kalemiyle düzelttiği aynı makaleler bir kez de haber merkezinin acımasız kurnazlıklarıyla yenilmiş bir sansür memuru tarafından kısaltılıyordu. Gece yarıları aynı mahzende kızarmış muz eşliğinde üzerine bir yumurta kırılmış biftek yenilerek Paseo de los Martires'te şafak sökene kadar aynı dünyayı değiştirme sohbetleri ediliyordu. Royas Herezo herhangi bir yere taşınabilmek için bir yılını resimlerini satarak geçirmiş, sonunda Rosa Isabel'le evlenmiş ve Bogota'ya taşınmıştı. Gecenin sonunda oturup El Heraldo'ya zamanın biricik modern iletişim yöntemi olan postayla göndereceğim La Girafa'yı yazdım. Borcum bitene kadar bu konuda büyük bir çaba harcayarak yalnızca birkaç kez yazmayı ıskalamışımdır. O zor koşullarda tüm ailemle bir arada yaşamak belleğimin değil de hayalimin alanına girer. Annemle babam aşağı kattaki yatak odalarından birinde küçük kardeşlerimden bazılarıyla birlikte yatarlardı. Dört kız kardeşim haklı olarak kendilerine ait bir yatak odasına sahip olabileceklerini hissetmişlerdi. Üçüncüde kalan Hernando ve Alfredo Ricardo felsefi ve matematiksel vaazlarıyla dikkatlerini zinde tutan Jamie'nin bakımı altındaydılar. 14 yaşını süren Rita tasarruf yapmak için sokak kapısının önünde sokak lambasının ışığı altında gece yarılarına kadar çalışırdı. Hala sahip olduğu o güzelim şivesi ve zarafetiyle alçak sesle şarkı söyler gibi tekrarlayarak ezberlerdi derslerini. Kitaplarımdaki pek çok tuhaflık onun bu okuma alıştırmalarındandır. Ev, su içmek için mutfağa gitmeler, katı sıvı aciliyetler için bulunan özürler, çapraz hamakları koridorda farklı seviyelerdeki kancalara asmalar arasında gece yarısından itibaren daha canlı, daha insancıl olurdu. Ben önceleri Gustavo ve Luis Enrique ile ikinci katta uyudum. Daha sonra da amcam ve oğlu aile evlerine taşınınca gece 9'dan sonra herhangi bir konuda ukalalık yapmaya tövbe ettirilen Jamie ile. Bir gece öksüz kalmış bir kuzunun durup durup belli aralıklarla melemesi yüzünden gözümüze saatlerce uyku girmedi. Artık canına tak eden Gustavo bir deniz feneri gibi dedi. Bunu hiç unutmadım. Hemen bir romana katmak için gerçek yaşamda havada uçarken yakaladığım benzetmelerdi bunlar. Cartagena'da ailelerin ellerindeki avuçlarındaki tükendikçe gittikçe ufalan bir sürü evin en canlısıydı bizimki. Giderek daha ucuz semtlerin peşinde geceleri bir kadının hayaletinin görüldüğü Toril'deki eve kadar düşürdük sınıfımızı. Neyse ki orada oturmayacak kadar şanslıydım. Ama ana babamla kardeşlerimin tanık oldukları oturmuşum kadar dehşete düşürdü beni. Annemler ilk gece salondaki kanepede uyuklarken üzerinde kırmızı çiçekli elbisesi ve renkli kurdelelerle kulaklarının arkasında tutturduğu kısa saçlarıyla hayaleti hiç onlara bakmadan bir yatak odasından ötekine geçerken görmüşler. Annem onu giysisinin desenlerine ve ayakkabılarının biçimine kadar tarif edebiliyordu. Babam karısını ve çocuklarını daha fazla korkutmamak için hayaleti gördüğünü başta reddettiyse de kadının gün ağarana kadar evin içinde aşina hareketlerle dolaşması onu yok saymasına fırsat vermemiş. Kız kardeşim Margot bir sabah uyandığında hayaletin yatağının ayak ucunda derin bir bakışla onu incelediğini görmüş. Pazar günü ayin çıkışında bir komşu kadın anneme o evde kadın hayaletinin korkusundan uzun süredir kimsenin yaşamadığını söylemiş. Hatta bir keresinde kadın gün ortasında o sırada evde yaşayan aile öğle yemeği yerken görülmüş. Ertesi gün annem yanına en küçük iki çocuğunu alarak taşınmak için başka bir ev aramaya çıkıp 4 saat içinde bulmuş. Kardeşlerimin çoğu hayaletin de onlarla birlikte taşındığı fikrini kafalarından çıkarıp atana kadar epeyce zorlandılar. La Popa'nın eteğindeki evde yazı yazmaktan o kadar büyük keyif alırdım ki zamanımın bol olmasına karşın günler çok kısaymış gibi gelirdi. Ramiro de la Espriella hukuk doktora diplomasıyla her zamankinden daha politik, yeni okuduğu romanların heyecanına kapılmış olarak çıka geldi. Özellikle de o yıl benim kuşağım için anahtar kitap olan Curzio Malaparte'nin La Piel'i. Zekasının kıvraklığı, anlatım gücü ve çağdaş tarihe zalim yaklaşımıyla bizi sabahlara kadar avucuna alırdı. Zaman Malaparte'nin benim takdir ettiğimden farklı erdemler konusunda faydalı bir örnek olduğunu gözler önüne serdi ve tüm bunlar yazarın imgesini yerle bir etti kuşkusuz. Hemen hemen Aynı zamanlarda Albert Camus ile bunun tam tersini yaşadık. Della Espirella ailesi bizimkine yakın bir evde yaşardı. Bize getirmek için masum şişeler halinde yağmaladıkları bir şarap mahzenleri vardı. Don Ramon Vinyes'in öğüdüne kulak asmayarak onlara ve kardeşlerime yazdıklarımın daha içindeki çerçöpü ayıklamadığım kaba taslaklarının uykusuz gecelerimde El Universal'de her şeyi üzerlerine karaladığım saman kağıtlarındaki ilk hallerinden uzun bölümler okudum. Alvaro Mutis ve Gonzalo Malarino da aynı sıralarda döndüler Cartagena'ya. Neyse ki onlardan da henüz bir başlığı olmayan, bitmemiş kaba taslağı okumalarını isteyemeyecek kadar çekingendim. Son düzeltiden önce bir yere kapanarak dosya kağıtları üzerine hiç durmadan ilk kopyayı yazmak istiyordum. İlk düşündüğümden 40 sayfa kadar fazla tutmuştu roman ama o sıralarda bunun ciddi bir engel olabileceğinin farkında değildim. Kısa sürede öğrenecektim. Beni her bölümün tam sayfa sayısı da dahil tüm kitabın uzunluğu hakkında ön hesap yapmaya zorlayan kusursuz bir şaşmazlık fikrinin kölesiyimdir. Bu hesaplarda tek bir hatırı sayılır, hatta beni her şeyi yeniden gözden geçirmeye mecbur eder. Çünkü basit bir harf hatasından bile yaratıcı bir yanlış kadar rahatsız olurum. Bu mutlakiyetçi yöntemin fazlasıyla gelişmiş bir sorumluluk duygusu yüzünden olduğunu düşünürdüm. Ama artık saf ve fiziksel, yalın bir korkudan ibaret olduğunu biliyorum. Ayrıca Don Ramon Vinyes'in sözlerini bir kez daha kulak arkası ederek romanımı bitirince adını henüz koyamadığım tamamlanmış taslağı okuması için Gustavo Ibera'ya verdim. 2 gün sonra beni evine davet etti. Denize bakan terasında hasır bir sallanan koltukta oturuyordu. Teni güneşten esmerleşmişti ve üzerinde rahat plaj giysileri vardı. Konuşurken elinde tuttuğu sayfalarımı büyük bir yumuşaklıkla okşaması beni duygulandırdı. Gerçek bir öğretmendi. Bana kitap hakkında söylev çekmediği gibi iyi ya da kötü olduğunu düşünüp düşünmediğini de söylemedi. Yalnızca kendi etik değerlerinin farkına varmamı sağladı. Beni tatmin olmuş bir bakışla süzerek her günkü yalınlığında sözlerini sona erdirdi. Bu Antigona efsanesi. Yüzümdeki ifadeden bir şey anlamadığımı kavrayınca raftan Sofokles'in kitabını alarak bana söylemek istediğini okudu. Romanımdaki dramatik öz, ikisinin de amcası olan Kral Kreon'un emriyle kardeşi Polyniseus'un cesedini gömmeden bırakmak zorunda kalan Antigone'ninkiyle aynıydı gerçekten de. İlk tanıştığımız günlerde yine Gustavo'nun bana verdiği Oedipus Kolonus'ta adlı ciltten Antigone efsanesini okumuştum. Ama Muz bölgesindeki dramın içinde yeniden inşa edecek kadar iyi hatırlamıyordum. İkinci kez elime alana kadar duygusal inceliklerinin farkına varamamışım. Yüreğim mutluluk ve hayal kırıklığıyla allak bullak oldu. O gece iyi niyetle o denli yüce bir yazarla örtüşmekten içimde duyduğum gurur ve herkesin gözünde aşırmacılığın yaratacağı türden bir utanç arasında gidip gelerek yapıtı yeniden okudum. Çalkantılar içinde geçen bir haftadan sonra Sofokles'inkine benzememesi için kendi kitabımda değişiklikler yapmanın insanüstü beyhudeliğinin henüz farkına varamadığımdan enine boyuna düzenlemelerle iyi niyetimi kanıtlamaya karar verdim. Sonunda havlu atarak kitabımın başına saygımı belirten bir tanımlık olarak Sofokles'ten bir cümle koymaya hakkım olduğunu düşündüm ve öyle de yaptım. Cartagena'ya taşınmak bizi Sükre'deki ciddi ve tehlikeli yozlaşmadan tam zamanında korumuştu. Ama hem ailenin boyutu hem de gelirlerinin kıtlığı yüzünden evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Annem yoksulların çocuklarının zenginlerinkinden daha hızlı yediklerini ve daha hızlı büyüdüklerini söylerdi. Evinde bunu kanıtlayan gereğinden fazla örnek varmış. Hepimizin birden aldığı maaşlar huzurla yaşamamıza yetmiyordu. Geri kalan meselelerin icabına zaman bakıyordu. Jamie başka bir aile planlaması neticesinde inşaat mühendisi oldu. Diplomanın soyluluk ünvanı gibi görüldüğü bir ailede biricik üniversite diplomalı kişiydi. Luis Enrique muhasebe öğretmeniydi. Gustavo topograf oldu. Her ikisi de Başkalarının serenatlarındaki gitarcılar ve şarkıcılar olmaya devam ettiler. Yiyo çok küçük yaşlardan beri bizi gönülden duyduğu edebi çağrı ve güçlü karakteriyle şaşırttı. Bunun erken göstergesi daha 5 yaşında evin içindeki itfaiyelerin yangını söndürme mücadelelerini izleme hayaliyle bir dolap giysiyi ateşe vermesiydi. Daha sonra kardeşi Cookie ile birlikte daha büyük okul arkadaşlarınca marihuana içmeye davet edilince Yiyo korkarak reddetmiş. Her zaman meraklı ve huzursuz olan Cookie, onun tersine dumanı derin derin ciğerlerine çekmiş. Yıllar sonra uyuşturucu bataklığında bir deniz kazazedesi gibi çırpınırken, daha o ilk yolculuğundan beri "Siktir, yaşamda bundan başka yapmak istediğim bir şey yok" dediğini anlattı bana. Sonraki 40 yılda hiç geleceği olmayan bir tutku neticesinde canının istediği gibi ölme sözünü yerine getirmekten başka bir şey yapmadı. 52 yaşında kendi yarattığı yalancı cennetinden düşerek dev bir kalp kriziyle devrildi. Nanki, dünyanın en barışçıl insanı, zorunlu askerlik hizmetini bitirdikten sonra da orduda kalarak her türlü modern silah konusunda uzmanlaştı. Çeşitli savaş oyunlarına katıldı ama kronik savaşlarımızın hiçbirinde rol almadı. Ordudan ayrılınca itfaiyeci oldu. 5 yıldan uzun süre sürdürdüğü bu meslekte hiçbir yangın söndürmedi. Ailede anında espriyi patlatma uzmanı olarak ün kazanmasına neden olan şakacılığı sayesinde bu durum nedeniyle hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadı. Yalnızca hayatta olmak onu mutlu etmeye yetip de artardı. Yiyo, yoksulluğumuzun en zorlu yıllarında yalnızca bileğinin gücüyle yazar ve gazeteci oldu. Ne sigara içti yaşamında ne de bir kez olsun içkiyi fazla kaçırdı. Gönülden duyduğu o karşı konulmaz edebi çağrı ve gizli yaratıcılığıyla tersliklerin ve talihsizliklerin karşısında dimdik ayakta durdu. 54 yaşında öldüğünde 600 sayfayı aşan biricik kitabını bastıracak zamanı ancak bulabilmişti. Yüzyıllık yalnızlığın gizli yaşamı hakkındaki bu dev araştırma kitabı üzerinde yıllarca çalıştığını bilmediğim gibi bir kez olsun benden doğrudan bilgi istemedi. Rita ergenliğinin ilk yıllarında bile başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmasını bilen bir kızdı. Uzun bir ayrılıktan sonra baba ocağına döndüğümde aralarındaki tek uyumsuzluğun 50 santimetre boy farkı olduğunu gördüğüm yakışıklı, ciddi, onurlu, koyu tenli bir adama duyduğu aşk nedeniyle tüm kızlarla aynı çileyi çekmekteydi. Aynı gece babamı yatak odasındaki hamakta uzanmış haberleri dinlerken buldum. Radyonun sesini kıstım ve yüzüm ona dönük yatağa oturarak en büyük çocuk olma hakkıyla Rita'nın aşkına ne olduğunu sordum. Önceden hazırladığına kuşku duymadığım yanıtı yapıştırıverdi. Tek mesele herifin bir hırsız olması. Tam beklediğim gibiydi. Ne hırsızı diye sordum. Hırsız hırsızı dedi dönüp de bana bakmadan. Senden ne çaldı ki diye sordum acımasızca. Yüzüme bakmak gibi bir niyeti yoktu. İyi ya diye iç geçirdi sonunda. O değil ama bir erkek kardeşi var. Hırsızlıktan hapiste. O zaman sorun yok dedim kolaycı bir anlamazlıkla. Rita da hapisteki kardeşle değil, abiyle evlenmek istiyor. Yanıt vermedi. Pek çok kez kanıtladığı dürüstlüğü verdiği ilk yanıtta çöpe gitmişti bile. Ayrıca hapisteki kardeş hakkındaki dedikoduların doğru olmadığını da biliyordu pekala. Pek fazla tartışmadan bildik saygınlık efsanesine tutunmaya çalışarak "Tamam ama hemen evlensinler. Bu evde uzun nişanlılıklar istemiyorum" dedi. Hiç bağışlamadığım bir şefkat yoksunluğuyla anında yapıştırdım yanıtı. Tamam, yarın ilk iş. Babam yerinden sıçrasa da konuşmanın başından beri ilk kez yüzünde bir gülümseme belirerek "Sen de, abartmak niyetinde de değilim" dedi. "Hem daha kızcağızın giyecek hiçbir şeyi bile yok" dedi. Hemen hemen 90 yaşındaki Pa teyzeyi sıcağın insafsız olduğu bir öğle sonrasında haber vermeden Cartagena'ya geldiğinde son kez gördüm. Ekspres bir taksiyle Rioja'dan yolculuk etmişti. Elinde bir okul çantası, üzerinde koyu yaz giysisi, başında siyah kumaştan bir türban vardı. Mutlu bir havada içeri girip kollarını açarak hepimize şöyle bağırdı. "Veda etmeye geldim çünkü şimdi öleceğim." 52. ayrımın sonu. Sayfa 453.